Sayın Mustafa Kartoğlu, öncelikle iyi bayramlar dileyerek başlayalım Avustralya'dan Türkiye'ye ve sizlere.
Türkiye'den de Avustralya'ya iyi bayramlar diliyorum ben de.
Yurt dışından başlayıp yurt içine doğru gelelim dilerseniz. Katar konusu önemli, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Katar'a verilen ultimatumda Türkiye'nin oradaki askeri üssünü de kapatması ve askerlerini çıkarması isteniyor. Katar'la Türkiye'nin de ilişkileri malum oldukça yakın. Neler söyleyebilirsiniz bu konuda?
Şimdi tabii Katar'daki üs biraz sembolik bir üstür. Vakti zamanında kurulduğunda, yani bundan 2 yıl önce, 2 yıldan biraz fazla. Ben de 1,5 yıl kadar önce oraya yapılan bir ziyarete katıldım. Ve oradaki üssünün kullanılır halini gördüm. Çok büyük bir askeri üs. Bir bölümü Türkiye'ye tahsil edilmiş. Türkiye yazılımlar aşağı konuşlandırmış. Gerektiğinde anlaşmalarla belirlenecek sayıda hava araçlarının da getirilmesi, askerlerin getirilmesi ve Bora merkezli bir operasyonda Türkiye'nin kullanımının daha da genişletilmesi konusu opsiyon olarak her zaman vardı. Dolayısıyla önemli olan sizin orada olmanızdır. O sırada orada ne yaptığınız değil. Bugün baktığımızda orası biraz daha işlevsel hale gelmiş. Gerekirse Katar emirliğinin korunmasını da içerecek şekilde bir misyon konuşuluyor Türk Birliği için. Sonra bir asker sevkiyatı söz konusu oldu. Dediğim gibi bu sembolik ve aslında Türkiye orada Katar'ın dışındaki bölge ülkelerindeki herhangi bir olumsuzluğa karşı bir uluslararası karar çerçevesinde müdahale etmek üzere, yardımda bulunmak üzere orada. Dolayısıyla tüm bölge ülkelerinin yararına olmak üzere orada.
Nedir mesela, ne olabilir de Türkiye müdahale etmek durumunda kalabilir?
Şimdi daha önce hatırlarsanız bir takım halk hareketleri başlamıştı. İşte Bahreyn'de vardı ki bugün Bahreyn Katar'a karşı grubun içerisinde. İşte bugün Yemen'de var bir çatışma. Belki Birleşik Arap Emirlikleri'nde benzer bir şey olacak ve Türkiye müdahale edecek. Yani bölge ülkelerini tehdit eden bir şeyden bahsediyoruz. İran'ın bölge üzerindeki etkileri ortada ve belki İran destekli bir kalkışmanın ya da bir hareketlenmenin bastırılması açısından da önemli bir üs orası. Bölge ülkelerindeki herhangi bir olumsuzluğa karşı operasyon yapmak üzere oradaki üs kurulmuş. Amerikalılar da o yüzden oradalar.
Evet, ama bir de şunu söylemek yarar var. Yani Yemen'deki olay şu anda savaşa dönüşmüş durumda. İç savaş, dışarıdan müdahaleyle bir yerde İran yanlıları, bir tarafta Suudi Arabistan yanlıları orada savaşıyorlar değil mi?
Doğru.
Bizim oralara bulaşmamız aslında pek akıl kârı mı değil mi, onu da düşünmek lazım.
Değil değil, normalde değil ama işte belli koalisyon oluyor. Siz koalisyona işte lojistik destek veriyorsunuz. Zaten biz biliyorsunuz muhalif güç olarak herhangi bir yerde bulunmadık bugüne kadar, Afganistan'da dahil. Yerel halka destek vermek açısından o koalisyonların içerisinde bulunduk. Buradaki kastım da aslında biraz oydu. Aslında Katar'ı uzaktan yönetmeye yönelik bir talepler listesi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü oradayken Türkiye buradan çekilsin demek ne kadar mantıklı, ne kadar tutarlı. Oradaki Katar'ı uzaktan yönetmeye kalkmak ne kadar tutarlı, belki yönetimin değişmesi yapmak ne kadar tutarlı. Mali konular var. Onlar da aynı şekilde tutarsız. Ben doğrusu burada bir bölge hakimiyeti konusunda bir başka hesabın olduğunu düşünüyorum ama bunu belki şimdiden söylemek ya da şimdiden bunun üzerine spekülasyon yapmak doğru olmaz. Bölgenin enerjisini hemen bir kısım enerjisini Amerika'ya transfer eden, para enerjisini özellikle transfer eden, siyasi enerjisini hemen iktidar kavgalarını arttıran bir süreç bu. Bu süreç Amerika'ya yarıyor olabilir. Ama bölgeye yaramadığı kesin. Ama son tahlilde hem Amerika hem de dünyaya yaramayacağı kesin. Zira bu tür kargaşalardan en çok terör örgütleri yararlanır.
Türkiye'ye doğru dönelim. Türkiye'de bayram tatili devam ediyor. Ancak bu arada bayram sürerken de ölüm haberleri, acı haberler ard arda geliyor. Örneğin bayramda trafikte, yollarda kazaların sayısı 60'lara 70'lere yaklaştı. Ölü sayısı 50'nin üzerinde. Askerler bir taraftan zehirleniyor. Şimdi Bursa'da zehirlemeler var. Toplam 2000 küsur askerin zehirlendiği bugüne kadar söz ediliyor. Tüm bunları ele aldığımızda neden bunlar yaşanıyor? Bunlar bizim kaderimiz olmamalı diye düşünmek gerekiyor.
Tabii ki olmamalı. İşte ikiye ayırmak lazım. Birincisi asker konusu çok önemli. Lütfen müsaade ederseniz onu bir ayrı tutmak istiyorum. Bir tarafıyla Türkiye'de bir anlayış hep var. Bir takım işler yapılır. İşte Allah korusun, Allah'a emanet. Elbette Allah korusun. İnançlı insanlar bunu çok büyük bir özgüvenle söylerler. Müthiş de rahatlarlar bundan dolayı. Doğrudur da bana göre de. Ama Allah insanları kendilerini korumalarını sağlayacak bir aklı zekayı vermezdi eğer ki sürekli kendi koruyacak olsaydı. O bakımdan önce tedbir sonra tevekkül derler atalarımız. O tedbiri almadıkça Allah korusun demenizin hiçbir anlamı yok. Hatta belki günah bile sayılabilir. Biz trafik kültürüne alışkın değiliz. Henüz öyle bir trafik kültürümüz oluşmamış. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Ve insanlar aslında kendilerini ölüme götürüyorlar. Aşırı özgüvenden, bize bir şey olmaz düşüncesinden dolayı kendilerini ölüme götürüyorlar. Trafikte de hala düzeltilmesi gereken şeyler var ama ben hep söylüyorum, Türkiye bu kadar ucuz bir ülke değil. Türk insanı bu kadar tırnak içinde ucuz bir insan değil. Aslında hiç kimse ucuz değil ama kimseye ucuz muamelesi yapılamaz. O anlamda söylüyorum. Askerini iyi besleyemeyen bir komutan, askerinin beslenmesini ihmal eden bir ya da ona ticari bir kar zarar hesabıyla ölçen, ucuzlaştırmaya çalışan bir sistem ayakta kalamaz. Öyle bir ordudan söz edilemez. Bu tür yerlerde bu tür kazalar oluyorsa, insana verdiğiniz değerin ölçüsünü ortaya koyarsınız başkalarının gözünde. Hele hele bunu askere yapıyorsanız, hele o asker sizin aslında şu anda hayat memat meselesi dediğiniz konularda tek güvencinizse, böyle bir zamanda üstelik bunu yapıyorsanız, o zaman dışarıda insanlar baktığında sizin o caydırıcı güç dediğiniz ordudan hiç de caydırıcı bir korkuya kapılmazlar. Bunun sorumluluğu emek şirketi ama bu işi askerin payınını yemek şirketine havale eden sistem başta. Ondan sonra yemek şirketi, ondan sonra da askerine doğru düzgün yemek seçemeyen, yemeğin nasıl olduğuna bakmadan, askerin karnının doyup doymadığına bakmadan, sağlıklı yemek yiyip yemediğine bakmadan oraya komutanlık yapan herkes sorumludur.
Son olarak bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe değinelim. Yürüyüşün iki haftası neredeyse geride kalmak üzere. Bu yürüyüşle ilgili neler söylenebilir?
Çok çabuk manipüle olabiliyor kitleler. Ben biraz ona yönelik provokatif girişimler olur endişesiyle izliyordum. İşin iyi tarafları var elbette ama endişe verici tarafları da var. Çok şükür şu ana kadar ciddi bir şey olmadı. Bu son derece sevindirici. Bir demokrasi yürüyüşü, bir adalet yürüyüşü, herkes bir isim verip bu yürüyüşü yapabilir pekala. İnsanların buna ne kadar haklılık payının ne kadar göreceği önemlidir siyaset açısından. Eğer siyaset, yani iktidar kendisine güveniyor ve bunun bir etkisinin olmayacağını düşünüyorsa siyasi olarak bundan çok etkilenmez. Ama Türkiye'nin geldiği demokrasi düzeyini gösterir bu tür eylemlerin yapılabiliyor olması. Fakat dediğim gibi provokasyon da açık. Henüz bir şey olmaması sevindirici. Bundan sonrası için de ciddi tedbirlerin alındığını ben biliyorum. Çünkü bu bir AK Partisi'nin genel başkanına yönelik bir hareket, Allah korusun, yahut işte orada yürüyen kitleye yahut karşılandığı yerlerde olabilecek bir şey. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yahut Cumhuriyet Halk Partililere yönelik değil. Bana sorarsanız doğrudan aslında birinci derecede iktidara karşı yapılmış bir harekettir. Ondan sonra bütün Türkiye'ye karşı yapılmış bir harekettir ya da hareket olur. Bu bakımdan ben iktidarın da bunun farkında olduğunu biliyorum çeşitli konuşmalarından. Onlar eğer burada bir olumsuzluk olursa bu doğrudan bize yönelik bir şey olur. Biz Kemal Bey'i Kemal Bey'den daha fazla düşünmek zorundayız. Bu yaklaşımı biliyorum. İnşallah demokratik düzeyimize katkıda bulunacak bir süreç olur bu süreç. Böyle devam eder. Siyasi partilerin barışçıl siyasi eylemlerine sonuna kadar müsamahakar, sonuna kadar özgürlük alanı açmak gerekir. Kemal Bey bu konularda biraz daha hassastır. Sadece eyleminin etkisini arttırmak için provokasyona açık bir hareket yapmaz. Ben o yürüyüşün de doğrudan aslında daha önce biz referandum sonuçlarını tanımayalım ve sokağa inelim, mücadelemizi sokakta verelim görüşünde olan partilileri engellemiş, onlara boyun eğmemiş bir genel başkan olarak bugünkü bu hareketini biraz onun diyet borcu olarak yaptığını düşünüyorum Kemal Bey'in de. O yüzden bu kadar kendisinin de doğrudan evet bunu yapmalıyız la yola çıkmadığı bir eylemi çok daha büyütmeye, çok daha olumsuz yönlere savrulmasına zemin hazırlayacak bir adım atma eğiliminde olacağını zannetmiyorum. Tanıyabildiğim Kemal Bey için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu ana kadar bu şekilde yürümüş olması Türk demokrasisi için benim bahsettiğiniz bütün olumsuzlukların yanında olumlu gelişmelerden biri sayılabilir. Adalet kavramına geldiğimizde, yani işin esasına geldiğimizde belki bunları, bu tür konuların ayrıntılarını ve çok daha ciddi bir biçimde biraz daha baştan bu tarafa doğru konuşmak ve tartışmak gerekirdi. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili ilk kez cezaevinde değil. Bundan önce de öyleydi. Ama bu tartışmaların esasına girmemek de bana göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu. Devlete ya da iktidara hangi yönden zarar verilecekse o yönüyle konuları ele alan bir yaklaşım sorunların çözümüne de katkıda bulunamıyor maalesef. Bu yürüyüş demokrasi açısından yapılabiliyor olması iyi bir göstergedir ama sebepleri açısından ne kadar tutarlıdır işte orası daha ciddi tartışılmalı bence.
Sayın Kartal, çok teşekkür ediyoruz bugünkü değerlendirmeleriniz, yorumlarınız için. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız.
Ben teşekkür ederim. Tekrar hayırlı bayramlar.
Sizlere de çok teşekkürler.